Ayrım 27, Kara Kutu, Soner Yalçın, Sayfa 231. 5. Bölüm, Uygarlık İlacı Yalanı, Aşı. 20. yüzyılı icatlarıyla aydınlatan Thomas Edison dedi ki, geleceğin hekimi artık ilaç vermeyecek, hastalarına insan bedenini, beslenmenin ne olduğunu, hastalıkları nedenlerini ve bunların önleminin yollarını anlatacak. Ne büyük yanılgı, bebeklere hala aşı yapıyorlar, başlayabilirim. Profesör Howard Weizkin, doğumu 1945, Harvard mezunu, Stanford, Boston, California ve New Mexico Üniversitesi'nde görev yaptı. İşçi dernekleri kliniklerinde gönüllü çalıştı. Şili'li sosyalist lider Salvador Allende'ye halk sağlığı projesinde danışmanlık yaptı. Latin Amerika ve ABD'deki neoliberal sağlık modellerini ve sağlık emperyalizmini inceleyip 6 kitap yazdı. Dipnot, hiçbiri dilimize çevrilmeyen kitapları şunlar. The Exploitation of Illness in Capitalist Society, 1974. The Politics of Medical Encounters, How Patients and Doctors Deal with Social Problems, 1991. The Second Sickness, Contradictions of Capitalist Healthcare, 2000. At the Frontlines of Medicine, 2001. Medicine and Public Health at the End of Empire, Paradigm Publishers, 2011. Healthcare Under the Knife, Moving Beyond Capitalism for Our Health, 2018. Sağlığın nasıl, ne zaman, kim tarafından metalaştırıldığını yazdı. Weizkin dedi ki, şaşırtıcı derecede rekabetçi ve son derece başarılı bir ABD'li iş adamı, yani Rockefeller, kariyerinin ortasında dikkatini dünya çapında halk sağlığına neden yöneltti? Merak mı? Weizkin dedi ki, 20. yüzyılın başında Rockefeller Vakfı, yani RF, John D. Rockefeller'ın muazzam petrol kârını, tıp, eğitim, sosyal bilimler, tarım ve doğa bilimlerinin yanı sıra uluslararası sağlıkta önemli bir rol oynamak için neden kullanmaya başladı? Weizkin dedi ki, tıp ve halk sağlığı emperyalist yayılmada önemli roller oynadı. ABD'nin 20. yüzyılın başlarında emperyalist bir güç olarak ortaya çıkmasıyla halk sağlığı ve sağlık kurumları emperyalizmin birkaç kilit aracı kurumundan oldu. Weizkin dedi ki, kurulduğu yıl olan 1913 ile 1920 arasında Rockefeller Vakfı, Antarktika hariç her kıtada araştırma enstitüleri ve hastalık yok etme programlarının geliştirilmesini destekledi. Weizkin dedi ki, yaklaşık bir yüzyıl sonra neden yazılımcı Bill ve Melinda Gates Vakfı, BMGF, küresel sağlık ve beslenme alanında ve tarım, kalkınma, eğitim alanında en etkili gündem belirleyici oldu? Weizkin dedi ki, her biri Rockefeller ve Bill Gates uluslararası sağlık tarihinde belirleyici bir kavşakta 20. ve 21. yüzyıl başında ortaya çıktı. Döneminin en zengin kapitalistlerinin bu işlere başlaması tesadüf mü? ABD mega filantropileri, yani hayırseverlikleri, dünyadaki sağlık sorunlarını ele almak için bilgi, örgüt, stratejilerin üretilmesinde ve şekillenmesinde bu kadar önemli bir rolü neden oynadı? Weizkin dedi ki, bu hayırsever kapitalizm, finansal spekülasyonlar, tekelci fiyatlandırma, işçilerin sömürülmesi, tarımsal varlıkların yok olması ve doğal kaynakların tahribatından elde edilen kârlara bağlı olan sermayeleri dünyayı kurtarmanın nasıl aracı olarak görüldü. Weizkin dedi ki, hem 20. yüzyılın başlarında modern Rockefeller Vakfı ve hem de 21. yüzyılın başında çağdaş Bill ve Melinda Gates Vakfı, dar teknoloji merkezli, hastalık kontrol yaklaşımcı, uluslararası küresel sağlık alanının kurumlarını, ideolojilerini ve uygulamalarını önemli ölçüde şekillendirdi. Weizkin dedi ki, Rockefeller Vakfı, Gates Vakfı, tüberküloz, sıtma ve en yakın zamanda Ebola gibi problemleri ele almak için geniş çaplı dikey yönelim devam ettirdi. Bu girişimler genellikle kullanılan temel ilaçlar ve aşılar için patentleri ellerinde tutan çok uluslu ilaç şirketlerinin katılımıyla teşvik edildi. Waitzkin dedi ki, umarım insanlar sağlık hizmetini ve sağlığı birbirine bağlayan egemen ideolojileri öğrenirler. Çünkü kapitalist sağlık hizmetleri, kapitalizmin ürettiği olumsuz sağlık sonuçları, insanlar küresel kapitalist sistemi değiştirene kadar dünyayı iyileştirmeyecektir. Karmaşık ilişkiler ağı. The Centers for Disease Control and Prevention, CDC, ABD'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, aşı denince dünyada akla gelen ilk kurum, yapılacak aşı listesini vesaire düzenliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1946'da Sıtma Kontrol Faaliyetleri Ofisi adıyla kuruldu. Kuruluşunda en büyük desteği Rockefeller Vakfı'ndan aldı. Zaten kuruluşundan önce sıtma kontrolünde küresel etkiye sahip iki kuruluş, Milletler Cemiyeti Sıtma Komisyonu ve Rockefeller Vakfı'ydı. Bu kurum ilk yıllarında mucidine Nobel verdikleri DDT ile dünyayı ilaçladı. Neyse, Coca-Cola Company'nin sahibi ve yönetim kurulu başkanı Robert W. Woodruff'ın maddi katkılarıyla enstitü büyüdü. Kore Savaşı yıllarında biyolojik savaş kaygıları nedeniyle 1951'de bir salgın istihbarat servisi EIS faaliyete geçti. 1957'de Zührevi Hastalıkları Bölümü PHS ve 1963'te Bağışıklama Programı aşı birimi kuruldu. 1967'de yürürlüğe giren Ulusal Bulaşıcı Hastalık Merkezi NCDC oldu. Kuruluş 24 Haziran 1970 tarihinde Hastalık Kontrol Merkezi CDC ve 14 Ekim 1980'den itibaren Hastalık Kontrol Merkezleri olarak yeniden adlandırıldı. Nihayet 27 Ekim 1992'de isme ve önleme sözcükleri eklendi. İşte yakından yaşadığınız domuz gribi ve kuş gribi gibi salgınlar ile mücadeleyi bu kurum yaptı. Dipnot: şu bilgiyi ekleyeyim ki salgınlar sözcüğünü neden tırnak içine aldığımı anlayınız. CDC 1984'ten 1989'a kadar Irak'a botulinum toksini, Batı Nil virüsü, Yersinia pestis ve dank humması virüsü dahil olmak üzere birçok biyolojik savaş ajanı gönderdiğini itiraf etti. Yani Halk Sağlığı Enstitüsü altında ölümcül virüsler göndererek insanların ölmesine yol açtı. CDC ABD'nin Irak işgaliyle daha da büyüdü. CDC Başkanı Julie Gabarding, 21 Nisan 2005'te enstitünün 21. yüzyıl sağlık tehditlerinin zorluklarıyla yüzleşmek için yeniden düzenlendiğini açıkladı. Arkasında ABD Başkanı George W. Bush yönetimini alan demir pençe Gabarding, kurduğu 4 koordinasyon merkeziyle biyolojik savaşa karşı kurumun etkinliğini arttırdı. Bugün CDC'nin biyogüvenlik laboratuvarları dünyada var olan birkaç laboratuvar arasında ve örneğin dünyada çiçek hastalığının sadece 2 resmi deposundan biri olarak hizmet veriyor. CDC'nin bu büyük dönüşümüyle 2018 mali yılı bütçesi 11.9 milyar dolar oldu. 15 bin kişi çalışıyordu artık kurumda. Julie Gerberding koltuğa oturunca kurumun kıdemli çalışan kadrosunda büyük kayıplar yaşandı. Birçok bilim insanı kurumu terk etti. Yerlerine aşı endüstrisiyle bağlantılı kişiler geldi. Buna rağmen Gerberding 2006'da Time dergisince yılın en iyi 100 yenilikçisi arasında gösterildi. Forbes dergisi ise 2007'de dünyadaki en güçlü 100 kadın arasında 5. gösterdi. Sağlık alanındaki hizmetlerinden dolayı Accordia Global Health Foundation gibi kurumlardan Global Sağlık Liderliği Ödülü gibi birçok ödüle değer bulundu. Peki CDC'nin 2002-2009 yılları arasında başında bulunan Julie Gerberding enstitüden ayrıldıktan sonra nereye gitti dersiniz? Küresel ilaç şirketi Merck'in aşı bölümü başkanı oldu. Halen bu küresel ilaç şirketinin başkan yardımcılığını yapıyor. Amerikan FDA Merck'in en pahalı Gardasil adlı HPV aşısını rekor sürede 6 ayda onaylayıp 9 yaşından itibaren hem rahim ağzı kanserini önlemek için kız hem de genital sihirler sebebiyle erkek çocuklar için rutin olarak önerip hemen aşı olmazsanız öleceksiniz kampanyasına başladığında CDC'nin başında Julie Gerberding vardı. Dipnot, ki bu tip aşıların onayı genellikle ortalama 3 yıl alıyor ve genel kabulü ek olarak 5-10 seneyi buluyor. Keza Avrupa İlaç Ajansı EMA, HPV aşılarının da yan etkileri konusunda Kasım 2015'te inceleme yaptı. Danimarkalı doktor Peter C. Götze, ki kendisi mamografi taraması, hakikat, yalanlar ve tartışma, ölümcül ilaçlar ve organize suç ve küresel ilaç şirketleri sağlık hizmetleri nasıl yok etti kitaplarının yazarıydı, EMA incelemesini detaylı eleştirdi. Bunun sonucu sağlık müdahaleleri hakkındaki kanıta dayalı seçimleri kolaylaştırmak amacıyla tıbbi araştırma bulgularını organize etmek üzere oluşturulmuş İngiliz kuruluşu Cochrane'den 2018 yılında kovuldu. Güya Götze, uzun süredir tıp kültürünü baltalayan ve yardım kuruluşunun çalışmasına, itibarına zarar veren yıkıcı, uygunsuz davranış içindeydi. Götze'de Cochrane'in işbirliği, açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, demokrasi ve ilaç endüstrisiyle yakın ilişkisinin örgütün temel değerlerini artık aşındırdığını belirtti. Yani Türkiye'de sorgusuz uygulanan HPV aşısı Avrupa'da böyle tartışmalara sebep oldu. Olmaya devam ediyor. Dipnot, Gardasil adlı aşıdan Türkiye'de rutin aşı takvimine alınması yönünde lobi yürütüldü. Başardılar. Aşı Türkiye'de de satılıyor. Oysa Japonya'da 3.28 milyon kişi bu aşıyı kullandı ama Japon hükümeti 2013 yılında rahim ağzı kanseri aşılarının artık 12 ila 16 yaş arası kızlar için tavsiye edilmemesi gerektiğini bildirdi. Gardasil konusunda laboratuvar testlerini yapan patolog Dr. Sin Hong Lee, bu alüminyum bulunun sentetik DNA, vücudu yıkıma götüren biyolojik silahtır dedi. Küresel dev Merck, 3.2 milyarlık pazarı bulunan ilacı Gardasil'in 24-45 yaş arası kadınlarda prekanser ve dış genital lezyonları %91 önlediğini iddia etmesine rağmen Amerikan FDA kanser aşısının 27-45 yaş arası kadınlarda kullanılmasına izin vermedi. Dünyada büyük tartışmalara sebep olan Gardasil hakkında bilgi sahibi olmak için konuyla ilgili iki belgesel filmi izlemenizi öneririm. Biri bu aşının Danimarka'da sakatladığı kız çocuklarından yola çıkılarak ve diğeri ise İrlanda'da aşının yarattığı kalıcı nörolojik bozukluklar nedeniyle ailelerin inisiyatifiyle başlatılan kampanyadan hareketle çekilen belgesel. Ne tesadüf! Dünyada aşı konusunda itibarıyla immünoloji konusunda bir numara kabul edilen aşı merkezi Emory Vaccine Center, Georgia eyaleti Atlanta şehrindeki CDC merkezine sadece bir dakika mesafedeydi. CDC Başkanı Julie Gerberding küresel medya tarafından sürekli kutsanırken CDC'nin kıdemli bilim insanı epidemiyolog Dr. William W. Thompson aynı medya tarafından tüh kaka edildi. Dipnot, epidemiyoloji toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyenleri inceleyen tıp bilimi dalıdır. Sağlığı geliştirmek ve hastalıkları azaltmak için sağlık bilgilerini toplamak, yorumlamak ve kullanmak bu bilim dalının amacıdır. Çünkü Thompson dünyanın en çok ziyaret edilen sağlık haberleri web sitesi naturalnews.com'a aşı otizm bağlantısının üstünün CDC tarafından kapatıldığını itiraf etti. Dipnot, Michael Allen, Mike Adams tarafından kurulan naturalnews.com dünyada en çok tartışılan haber sitesi. Gıda, beslenme, ilaç konularında alternatif makaleler yayınlayan bu site, ilaç firmalarının ve günümüzdeki akademisyenlerin bir numaralı hedefi olmayı sürdürüyor. Diğer yanda Gardasil sorununu gündeme getirip takdir kazanan da bu siteydi. Adams'ın Michael Jackson, gazeteci, Başkan Bush'un basın danışmanı Tony Snow ve televizyon habercisi Tim Russert'ın ölümleri hakkında yazdığı makaleler çok konuşuldu. Özellikle Russert'ın ani kalp krizi akla Mustafa Koç'un ani zamansız ölümünü getiriyor. Benim adım William Thompson. 1998'den beri çalıştığım CDC'de kıdemli bilim insanıyım. Pediatri dergisinde yayımlanan 2004 tarihli makaledeki istatistiki olarak önemli bilgileri ihmal ettiğime pişmanım. 36 aydan önce kızamık, kaba kulak, kızamıkçık, MMR aşısı alan Afrika kökenli Amerikalı erkeklerin otizm açısından yüksek risk altında olduğu ihmal edildi. Veriler toplandıktan sonra hangi bulguların raporlanacağına dair kararlar alındı ve son çalışma protokolünün takip edilmediğine inanıyorum. Artık otizmli çocuk aileleriyle tanıştığımda çok utanıyorum çünkü sorunun bir parçası oldum. Sonrası malum. Aşı otizm konusunda medya büyük küresel ilaç şirketlerinin yönlendirmesiyle Dr. William Thompson'a değil, aşı ile otizm arasında hiçbir ilişki yoktur diyen Danimarkalı Paul Thorsen'e güvendi. Oysa şirketlerden 2 milyon dolar hibe alan Thorsen bir psikiyatır idi. Big Pharma, büyük küresel ilaç şirketleri için aşı otizm bağlantısını silmeye çalışan otizm çalışmasıyla herkesi kandırdı. CDC ise Thorsen'i anıtsal keşif yapan dahi olarak gösterdi dünyaya. Thorsen aşı yanları tarafından referans gösteriliyor. Öte yandan CDC tarafından örtbas edilen aşı otizm bağlantısı 2016 yılında Vaxxed, Örtbaslan Felakete adlı belgesele konu oldu. Belgesel konusunu Saklı Seçilmişler kitabında ayrıntılı yazdığım için geçiyorum. Elinizdeki bu kitapta anlatmak istediğim aşının yararı zararından çok, aşının ekonomi politiği. Bu anlaşılırsa tartışmanın temeli sağlam olur. Çünkü şu gerçeğe kimse gözünü kapatamaz. British Columbia Üniversitesi'nden Profesör Lucia Tomljenovic'in sözleri çok çarpıcı. Aşı üreticileri, ilaç şirketleri ve sağlık otoriteleri aşılara dair birçok tehlikeyi bildikleri halde halktan sakladılar. Bu bilimsel sahtekarlıktır ve suç ortaklığı bu uygulamanın bugün de devam ettiğini gösteriyor. Aşı önemlidir, aşıyı her yönüyle tartışmalıyız. Bilim, modern tıp laflarıyla hakikatin üstünü örtmek isteyenlerin aşı karşıtı yobaz dinciler gibi ileri sürdükleri absürt gerekçelerle oyununa gelmemek lazım. Bilmek şart. Rockefeller aşısı. 20. yüzyılda sarı hummadan başlayarak bir yüzyıl boyu Rockefeller aşı kampanyaları yaptı. 21. yüzyılda öncü görevini Bill Gates'e bıraktı. Önce yüzyıl başına dönelim. William Crawford Gorgas, 1854-1920, ABD ordusu doktoru. İspanyol-Amerikan Savaşı'nın 1898'de sona ermesiyle Havana'da görevlendirildi. Ardından Florida ve Panama kanalında görev yaptı. Karşılaştığı tek sorun sarı humma ve sıtmaydı. Gölet ve bataklıkları kurutmak zaman ve emek alıyordu. Bunun bir ilacı bulunamaz mıydı? Rockefeller'ın kapısını çaldı, el sıkıştılar, birlikte çalışacaklardı. Virüsü bulup aşıyla bedende yok edeceklerdi. Dr. Gorgas, 1909 yılında seçildiği Amerikan Tabipler Birliği Başkanı olarak Rockefeller'da araştırma bölümünü idare edecekti. Fakat Birinci Dünya Savaşı çıkınca ordusuyla savaşmaya gitti. Kenan Evren Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin GATA açılışında askeri tabiplere ne denemişti? Önce asker, sonra doktorsunuz. Rockefeller aşı çalışmasını bırakmadı. Kurduğu Uluslararası Sağlık Bölümü İHE'de 1915'te sarı humma ve sıtmanın araştırılmasını, yok edilmesini en öncelikli mesele yaptı. O yıllarda İHE'de bütçesinin yarısını sarı humma aşısının geliştirilmesi programlarına harcadı. Bu fon ayrıca geniş ve etkili araştırma laboratuvar ağı kurulmasını ve bireysel burslara katkı sağladı. 10 yıl sonra 1925'te sarı humma aşısı New York'taki Rockefeller Enstitüsü'nün laboratuvarlarında vakıf çalışanı Japon bakteriyolog Hideo Noguchi tarafından geliştirilip test edildi. Afrika'da denediler. Dipnot. Enstitü 1965 yılında biyolojik ve tıbbi bilimlere odaklanan ve doktora ile doktora sonrası eğitim sunan Rockefeller Üniversitesi olarak adlandırıldı. Toplamda 36 Nobel ödülü aldı. Hepsi biyokimya dalında verildi. Hep yazarım, nerede Nobel ödülü varsa kuşkuyla yaklaşmak şart. Vakıf çalışanı Max Taylor, 1936'da geliştirdiği aşıyı bir yıl sonra Brezilya'da denedi. 1951'de Nobel ödülü verildi. Bir virüs aşısının gelişimi için verilen ilk Nobel ödülüydü. Taylor, öldüğü 1972 yılına kadar vakıfta çalıştı. 27. ayrımın sonu. Sayfa 238.